Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Tekno Vadi'ye hoş geldiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Tekno Vadi programını hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Tolga Kök'ten hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Bugün iki değerli konuğumu ağırlıyorum stüdyomuzda. Ama öncelikle şunu hemen hatırlatalım. Dijital dünyaya odaklanıyor programımız biliyorsunuz ve teknokentlerin inovasyon ekosistemine ışık tutmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra sizleri de bu dijital keşif yolculuğuna davet ediyoruz. Lütfen bizimle beraber olun. Hemen konuklarımı tanıtmadan önce sizlere sosyal medya adreslerimizi hatırlatalım. Tekno Vadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Tekno Vadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Tekno Vadi Dijital Dünya. Sevgili Tekno Vadi dinleyicileri, bugün iki değerli konuğum var demiştim. İki değerli uzmanı konuk ediyoruz programımızda. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV İklim Lab Program uzmanları Sayın Esra Boran, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hakan Bey.
Ve Sayın Buse Ödüroğlu, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Şimdi iklim teknolojileri radarı raporu yayınlandı sevgili dinleyiciler ve bu raporda çok önemli konular var. Tabii bu raporun detaylarını konuşacağız ama öncelikle Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, kısa adıyla TTGV'nin biraz içeriğinden, misyonundan bahsedelim. Onunla başlayalım istiyorum. Sayın Buse Hıdıroğlu, sizinle başlayalım. Biraz bize TTGV'yi anlatır mısınız?
Çok teşekkürler. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım keyifli bir yayın olur. TTGV teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek güçlendirilmesi amacı ile 1991 yılında kurulan, Türkiye'de teknoloji geliştirme konusunda faaliyet gösteren kamu özel sektör ortaklığıyla Türkiye'deki ilk kanunla kurulan ilk ve tek vakıf olma özelliğine sahip. 30 yılı aşkın süredir de Türkiye endüstrisinin uluslararası rekabetçiliği için teknoloji altyapısını geliştirmek amacıyla teknoloji üreten Türkiye misyonuyla çalışıyoruz. Bu zamana kadar çevre ve temiz üretim konularında ilk ulusal çevre destek programı, Türkiye'nin ilk özel sektör Ar-Ge destek programı gibi, Türkiye'nin ilk teknoloji parklarının kurulmasına öncülük edilmesi gibi aslında özetle Türkiye'deki teknoloji ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalar hayata geçirildi. Bugün yine aynı misyonla küresel önceliklere paralel olarak iklim teknolojileri alanında iklim öncüsü çalışmalarımıza odaklandık. Biraz aslında iklim teknolojilerinden de bahsetmek istiyorum. İklim teknolojileri olarak bahsettiğimiz şey iklim değişikliğinin azaltılması veya önlenmesine hizmet eden, etkilerine uyumu veya dayanıklılığını artıran ya da sonuçlarının yönetilebilmesini destekleyen teknolojileri ifade ediyor. Dünyada da aslında yılda 5 trilyon dolar yatırım yapılacağı öngörülen iklim teknolojileri gelecek 20 yılın en önemli konusu haline gelecek.
Hemen şunu sorayım, yani çok yüksek bir rakam değil mi bu?
Çok ciddi.
5 trilyon dolar yatırım yapılacak.
Doğru.
Bu sadece başlangıç aşaması hatta.
Doğru, kesinlikle. O yüzden bu alanda da Türkiye'nin endüstrimizin önünü açacak teknoloji odaklı yenilikçi proje programları geliştirerek geleceğimizin en önemli konusu olan iklim teknolojilerinden en olumlu şekilde faydalanmak istiyoruz. Uluslararası ticaret kurallarının hızla iklim konusuna uyumlandığı dünyada Türkiye endüstrisinin kapsamlı bir rekabetçilik tehdidi ve fırsat paradigması ile karşı karşıya olduğunu söylemek mümkün. Bu anlamda pazarın gelişmesi, küresel zincirlere entegre olabilecek yetkinlikte tedarikçilerin büyümesi için ve Türkiye'nin katma değerli teknoloji ihracatına katkı sağlamasının yanında ekonomik ve jeopolitik risklerinin de dayanıklılığını artıracağını düşünüyoruz iklim teknolojilerinin. Hepimizin bildiği gibi aslında son dönemde çokça konuştuğumuz yeşil mutabakat ve sınırda karbon düzenleme mekanizması gibi yasal ve ticari gereklilikler sebebiyle ülkemiz sanayisinin yeşil dönüşümü ayak uydurmama imkanı artık yok. O yüzden iklim değişikliğine yönelik faaliyetler gibi çeşitli küresel inisiyatifler ve uygulamalar her geçen gün artıyor tabii ki ve sanayimizin uluslararası rekabetçiliğini besleyecek bir değişim fırsatı olarak da karşımıza çıkıyor. Bu nedenle biz de TTGV olarak önümüzdeki 5 yıl içinde 2028 yılına kadar öncelikle odak noktamızı iklim teknolojileri olarak belirledik ve ülkemizde daha önce uygulanmamış örneklem ve çarpan etkisi yüksek, türünün ilk örneği, bu çok önemli, türünün ilk örneği bir teknolojik çözümü sahada uygulayarak kanıtlamak ve pazara giriş ve yerli kapasite oluşumunu da arttırmak için aslında öncül proje yatırım programını geliştirdik. İklim Teknolojileri Odağı'nda hem araştırma tabanlı türünün ilk örneği yatırım projelerini gerçekleştirmek amacıyla hem de sanayiye yönelik bu projelerin farklı teknoloji olgunluk seviyelerinde odaklanan erken aşama girişimlere aslında destek vermek istiyoruz. Bahsettiğim gibi önümüzdeki 5 yıl boyunca da bu konuya odaklandığımızı ve de çalışmalarımıza bu şekilde devam edeceğimizi söyleyebilirim.
Çok güzel ama tabii bununla kalmıyor. Sanıyorum İklim Lab olarak komite oluşturdunuz ve bu oluşturduğunuz komiteyle birlikte pek çok faaliyet yürüttünüz. Bu raporu hazırlarken de zaten en önemli noktalardan bir tanesiydi. Bu komite nasıl oluştu? Faaliyetler nelerdi Esra Bora?
Hemen bahsedelim Hakan Bey. İklim Lab aslında iklim teknolojileri odağında insanları, teknolojiyi ve veriyi bir araya getiren ve Türk sanayisi için bu birliktelikten de işe yarayacak somut bilgi üreten ve bunu yaparken de aslında farklı metodolojileri deneyen, deneysel bir laboratuvar olarak tasarlanmış bir komünite programı. İklim komünitesi olarak bizler teknoloji ve inovasyon profesyonelleriyle bir araya geliyoruz. Amacımız iklim teknolojileri odağında kolektif bilgi üretimi, bilginin paylaşımı ve aslında birlikte öğrenerek bilginin yaygınlaştırılması amacıyla çalışıyoruz. Şöyle düşünelim, aynı amaç doğrultusunda farklı disiplinlerde çalışan profesyonellerle doğru bilgiye ulaşabilmeleri için paylaşım ortamları yaratıyoruz.
Yani komitede çok kişi var bildiğin kadarıyla,
evet,
değil mi?
Evet, 300 kişiye aşkın şu anda komünite üyemiz mevcut. Aynı zamanda örtük bilginin açığa çıkması, kişiler arasındaki tecrübe ve bilgi aktarımı açısından da TTGV İklim Lab olarak Türkiye'de büyük bir misyon üstleniyoruz. 2023 yılı Ocak ayında İklim Lab lansmanımızı yaptık. Ocak ayının başından bu yana da dediğim gibi 300 kişiye aşan komünitemizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda komünitemiz içerisinde iklim teknolojilerinin kapsamını almış özel sektör kuruluşları, kamudan, akademiden, STK'lardan, girişimciler gibi birçok kurumdan komünite üyelerimiz yer alıyor. Bizler komünitemiz kapsamında önce iklim teknolojileri ve bu teknolojilerin potansiyel fırsatlarını araştırırken bir yandan da etkisi yüksek faaliyetler yürütmek için çalışıyoruz. Biraz faaliyetlerimizden bahsedelim
lütfen,
istiyorum.
Lütfen, ama şunu da hemen eklemek lazım. Siz tabii uzmanlar olarak aslında bütün bu komitedeki çalışmaları, faaliyetleri son noktaya getiren kişilersiniz.
Evet.
Raporun son haline gelmesindeki en önemli kişilersiniz. Dolayısıyla burada bir editörlük vasfınız olduğunda hemen söylemeden geçmeyeyim. Lütfen faaliyetlerden biraz bahsedin.
Tabii ki. Biz 2023 yılı içerisinde 6 kez iklim teknolojileri paneli düzenledik. Bu panellerde teknolojiyi kapsamına almış profesyonellerimizle birlikte açık oturumlar düzenliyoruz. Özel sektörlerin aslında biraz iklim teknolojilerin bakış açılarını, akademisyenlerin, araştırmacıların bu konulardaki araştırmalarını tartışıyoruz. O gerçekten çok etkin bir tartışma ortamı oluyor. Bunun dışında kolektif akıl çalışması dediğimiz, çevrim içi düzenlediğimiz odaklı teknolojileri tartıştığımız ekipler oluşturuyoruz. O ekiplerle de teknolojileri derinlemesine analiz ediyoruz. Bir de çalıştaylarımız var. Yine 3 kez çalıştay düzenledik 2023 yılı içerisinde. Bunlar farklı alanlarda oldu. Onlardan da bahsedeceğim. Burada da yine uzmanlarımıza bir araya geliyoruz. Bilgi ve tecrübe aktarılması halinde de bir rapor oluşturuyoruz. Bu raporları da, teknik raporları da ekosistemle paylaşıyoruz. Bir de ilk başta da bahsettiğiniz gibi iklim teknolojileri radarımız var. Yine İklim Lab komitesi bünyesinde hazırlanan bir teknoloji taksonomi raporu. Bunu da 2023 yılı içerisinde 2 kez yayımladık.
Şimdi şekilde biraz detaylarından bahsedelim aslında bu raporun. Çünkü raporun aslında önemli bir amacı var. Bu amaç nedir Buse Ödüroğlu?
Aslında bu amaçla biz ekosisteme teknoloji, ulusal ve uluslararası literatür tarayarak teknoloji taramasının herkes için örnek teşkil edebilecek bir teknoloji raporunun TTG ve İklim Lab ekibi tarafından sunulmasını amaçlıyoruz. Bu gerçekten bizim iklim değişikliğine en çok etki eden sektörleri ele aldığımız, bu sektörlerde aslında 5 sektör olarak söyleyebiliriz. Enerji, endüstriyel üretim, mobilite, yapılı çevre ve de tarım, gıda, orman şeklinde. Şimdi biraz bu sektörlerin detayına da girmek istiyoruz. Çünkü her biri kendi içerisinde çok geniş, kapsamlı ve de derin araştırmalar yaptığımız sektörler.
Şimdi tabii burada pek çok ana başlık söylediniz. Bunlardan bir tanesi enerji. Enerji deyince zaten günümüzün en önemli silahı aslında diyebiliriz. Ya da en önemli kaynağı veriden sonra belki. Şu anda tabii dijital dünyada veri de çok önemli ama enerji hayatımızın sürdürülebilmesi için, sağlıklı ve vasıflı sürdürülebilmesi için en önemli nokta. Enerji dediğimizde ne anlıyoruz bu rapordan?
Hemen bahsedelim. Aslında bu raporda şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum ben. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ülkemizin uluslararası rekabetçilikte önce olabilmesi adına iklim teknolojilerinin belirlenmesi ve teknoloji taksonomilerinin oluşturulması çok büyük önem arz ediyor. Ve biz de hazırladığımız bu dokümanda teknolojiyi odağına almış tüm kurum ve kuruluşlara bu sınıflandırmaları sunan ve yeşil dönüşümde ışık tutan bir rehber niteliğinde bir rapor hazırlamak istedik. Bu rapor yaşayan ve dinamik bir rapor olacak ve 2024 yılında da yine iki kez güncellenecek. Şu Aralık ayında aslında çok taze çıktı raporumuzun ikinci versiyonu ve gerçekten güncel
ama
gelişmeleri
versiyonlar olarak devam edecek.
Edecek, evet. Evet. 2024 yılında da edecek. Şu anda ikinci versiyon üzerinden biraz giriş yapalım. Sizin sorduğunuz gibi de enerji bizim ele aldığımız tematik alanlardan bir tanesi. Özellikle enerji üretimi küresel düzeyde en büyük karbondioksit emisyon kaynağı ve enerji alanı. Bu karbonsuzlaşma stratejilerine baktığımızda da iklim teknolojilerinde en büyük fırsat alanlarından birini temsil ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi de Türkiye'de de enerji talebi ve enerji üretimi gün geçtikçe artmakta. Bizler bu tematik alanları belirlerken aslında fosil yakıtlardan bağımsızlaşma noktasında biraz daha yenilenebilir enerji kaynaklarının karbonsuzlaşmadaki rollerini de inceledik. Bu yenilenebilir enerjiye baktığımızda aslında bu kaynaklar doğaları gereği her an, her günün her saati sürekli bir enerji arzı sağlayamıyor. Dolayısıyla biz enerji alanında ilk başta bu enerji arzı sağlayamama noktasında bu kaynaklardan daha verimli şekilde faydalanabilmesi için enerji depolama teknolojilerini ele aldık öncelikle. Bu ileri enerji depolama teknolojilerinde de amaç aslında yenilenebilir enerjiyi en üst düzeye çıkarmak ve dengeli kullanmak için de enerji depolama teknolojilerinin çok kritik bir rol oynadığını söylemek istiyorum. Örneklerimizi hani çoğaltabiliriz. Bu enerji başlığında birçok aslında teknolojiyi ele aldık.
Ama burada endüstriyel üretim de çok önemli,
evet,
galiba değil,
evet,
mi?
Evet, o da ikinci bir tematik alanımız. Burada enerjide söylemek istediğim aslında bir de hidrojen enerjisi var. Şu anda da biliyorsunuz hidrojen de düşük çevresel etkisiyle fosil yakıt bazlı enerji kaynakları kullanımı hem enerji taşıyıcısı için önemli bir alternatif hem de alternatif ham madde ve alternatif yakıt olarak da hidrojen kullanılabiliyor. Hatta yenilenebilir enerjiyle elde edilen yeşil hidrojen de karbondan arındırılmış hidrojen üretimi süreciyle bizim ekonomik kalkınma ve 2053 net sıfır emisyon hedefimizde de gerçekten bu hedefe ulaşma açısından en önemli, çok önemli olduğunu görüyoruz.
Aslında hemen araya gireyim. Hidrojenden elde edilecek enerji geleceğin enerjisi olarak söyleyebiliriz. Tabii füzyon enerjisi hariç. Eğer ona da ulaşılabilirse, evet, çok mükemmel olur ama ona daha zaman var, daha teknolojik yeterlilik tam o noktada değil ama hidrojen enerjisi dediğimiz enerji hakikaten geleceği şekillendirecek. Lütfen devam edin.
Kesinlikle öyle. Yani bakıldığında aslında Türkiye Hidrojen Strateji ve Yol Haritasını da yayınladı da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Orada da bizim bu emisyon hedeflerine ulaşmaktaki gerçekten uygun bir yol haritası olduğunu da görüyoruz. Bu hidrojende aslında rafineri ve gübre gibi hidrojen tüketicileri için de o sektörlerin dönüşümü için özellikle bu Avrupa Birliği sınırında karbon düzenleme mekanizması etkileriyle ihracatta rekabetçiliği ön plana çıkan çelik gibi sektörlerde de bu hidrojen teknolojisine taleplerin yüksek olacağını öngörüyoruz. Onun dışında yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsetmiştim. Ülkemiz güneş ve rüzgarla enerji talebini karşılayabilecek zaten büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bizler de radarımızda yeni nesil enerji teknolojilerini inceledik. Bunun dışında süreyi biraz verimli kullanmak adına yeni nesil fotovoltaik hücre panel sistem teknolojileri, yeni nesil nükleer enerji teknolojileri gibi başlıkları da radarımızda ele aldık. Bu arada bu senin de başta saydığı 5 tematik alanda 37 teknoloji başlığı var ve bu başlıklar altında da 175 teknoloji alt kırılımı var.
Şimdi tabii bunların hepsini tek tek burada konuşmamız mümkün değil. Valla başlıkları en azından ne olduğuna dair, bu radarın nasıl bir şema çizdiğine dair temel bilgileri en azından paylaşmak istiyorum. Çünkü orada Türkiye'nin geleceği aslında dünyayla nasıl entegre olacağı gibi çok önemli bir temel yatıyor. Ve güncellenerek aslında devam etmesi bu raporunda bir şekilde günceli takip etmek, dünyadaki gelişmeleri takip etmek, aynı zamanda teknolojiyi takip etmek anlamına geliyor. Evet. İsterseniz buradan hemen teknoloji deyince biraz hareketlilik noktasına mı geçelim? Mobiliteye geçelim ve oradan da biraz tarım, gıda, orman başlığı altında bizi nasıl etkileyecek? Yani tarımımızı nasıl etkileyecek? Ormanımızı, gıdamızı nasıl etkileyecek? Çünkü bakıyoruz ki dünyada hakikaten bir gıda krizi de ortadaymış gibi gözüküyor. Neler söyleyeceğiz Buse?
Kesinlikle. Şimdi mobilite dediğimiz şey aslında bir ulaşım sektöründen bahsediyoruz. Karbon salımında da doğrusal küresel emisyonların %14'ünü oluşturuyor. Bu çok ciddi bir oran ve de artan araç kullanım oranı ulaşımdan kaynaklanan emisyonlarda yükselmeye sebep oldu. Hepimiz araç kullanıyoruz. Bu nedenle de aslında hepimizin bu konuya katkısı var olumsuz anlamda.
Maalesef.
Artan ulaşım talebi nedeniyle de daha fazla önlem almazsak eğer 2050 yılına kadar en iyi ihtimalle emisyonlar sabit kalacak. Bu anlamda da net sıfır emisyon senaryosuna uyum sağlamak istiyorsak eğer karbon emisyonlarını 2030'a kadar %3'den fazla düşürmek zorundayız. Bu emisyon azaltımlarına ulaşmak için de tabii ki sıfır emisyonlu ulaşım çözümlerine ihtiyaç var. Bunlar ne demek? Hızlı bir şekilde karayolu taşıtlarının elektrifikasyonuna, enerji verimliliği önlemlerine, özellikle alt sektörler diye tabir ettiğimiz denizcilik, havacılık sektörlerinde düşük emisyonlu yakıtların kullanılmasına, yaygınlaştırılmasına ve de daha az emisyonlu yakıtlara geçişin teşvik edilmesine bağlı politikalara bağlı olacak.
Araya gireyim. Şimdi burada aslında gözden kaçan bir şey var. Biz bu fosil yakıtlarla birlikte insanların ölüm oranının çok arttığını biliyoruz. Niye? Çünkü bu yakıtları kullanan araçlar çok fazla kazaya karışıyor. Fakat dönüşmüş araçların kazaya karışma oranları çok daha az düşük. Dolayısıyla aslında bütün bunlar yapılırken, bu enerji dönüşümü yapılırken insan hayatı da kurtarılmaya çalışılıyor. Bunu da belirtmek istedim. Lütfen devam edin.
Kesinlikle. Aslında bir de Esra da bahsetti. Yeşil hidrojenin önemi yine burada ortaya çıkıyor. Yeşil hidrojen karbondan arındırması zor olan sektörlerde çok yüksek potansiyele sahip. Çünkü daha güvenli, daha temiz ve daha sürdürülebilir bir seçenek olarak bizim karşımıza çıkıyor. Peki biz radarda hangi başlıkları ele aldık mobilite anlamında? Yine enerji yoğunluğu yüksek batarya sistemlerinin geri dönüşümü, yönetimi ve geri kazanım teknolojilerine, yeni nesil ulaşım teknolojilerine, ileri malzeme teknolojilerine ve sürdürülebilir lojistik teknolojilerine odaklandık. Bir de buna ek olarak yeni nesil akıllı ve yüksek hızlı şarj teknolojilerine odaklandık. Elektrikli araçlardan bahsederken şarjdan bahsetmemek olmaz. Dolayısıyla son dönemde oldukça konuşulan ve de fazlaca yatırım yapılan bir konu olduğu için de şarj konusu bizim için çok önemliydi. Bir veri vereyim. Elektrikli araç satışlarının yıllık performansı 10 milyonun üzerine ulaşmış durumda. Yine bu çok ciddi bir oran. Ve de 2030 yılına kadar analizler gösteriyor ki Her iki araçtan bir tanesi elektrikli hale gelecek.
Ama şunu da unutmayalım. Yeni teknolojide hidrojen yakıtıyla araçlar üretilmeye başlandı. Sanıyorum bir Japon firması başladı buna. Dolayısıyla o motor, hidrojen yakıtlı motor noktası, onunla da yarışacaklar. Yani sadece fosil yakıtlar değil, elektrikli araçlar değil, hidrojen yakan araçlar da önümüzdeki günlerde çok fazla göreceğiz. Buyurun.
Kesinlikle. Bir de tabii mesela dünya devleri artık öncü ulaşım konseptlerine yatırım yapmaya başladı. Mesela pedal çevirme ile elektrik yardımını birleştiren bir ulaşım projesinde 1 milyon dolar yatırım yapan bir dünya devinden bahsetmek mümkün şu anda. Bunun yanında konut tipi elektrikli şarjlardan, kablosuz dinamik şarjlardan bahsettiğimizi radarımızda söyleyebiliriz. Bir de tabii yeni nesil yakıtlardan bahsettik. Bu anlamda biyoyakıtlar öne çıkıyor. Biyoyakıtlar ne demek? Organizmalar veya onların metabolik çıktılarından elde ediliyor. Bizim alışık olduğumuz petrol, kömür gibi doğal yakıtlardan farklı olarak yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bitkisel ve hayvansal organizmalardan elde edildiği için hem çevre dostu hem de büyük oranda da insan kontrolünde. Örnek vermek gerekirse rüzgar enerjisini, ne kadar rüzgar eseceğini kontrol etmek insanın elinde değilken, biyoyakıt ham maddelerinin ne kadar üretileceği ve dolayısıyla da ne kadar biyoyakıtın tüketileceği konusunda insan kontrol altında. Bu anlamda biyoyakıtlar bizim için enerji arz güvenliği, atıkların değerlendirilmesi ve çevresel etkilere bakıldığında son derece önem kazandı. Çünkü fosil yakıtlar çevresel sorunları beraberinde getirdi ve de bu nedenle bu konu, biyoyakıtlar konusu son dönemde popülerleşti ve bilim insanları da yoğunlaştı üzerinde demek mümkün.
Evet, aslında o kadar fazla teknoloji var ki bunların tabii detaylarına da bakmak lazım. Şimdi bu yatayda kesen teknolojiler de var bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bu yatayda kesen teknolojileri nasıl aktaracağız? Bu rapor nasıl aktardı onları?
Şöyle, ikinci versiyonda aslında biraz önce bahsettiğimiz 5 dikeyi de kapsayan, her bir sektöre değen, onları yatayda kesen teknolojileri de vermek istedik. Burada hemen şöyle bahsedeyim. Karbon yakalama, kullanım ve depolama teknolojileri buna bir örnek. Karbondioksitin yakalanıp yakalandıktan sonra dönüştürme veya uygun jeolojik yüzeyleri taşıması veya depolanmasını içeriyor. Ve şu anda da aslında uluslararası birçok proje ve uygulama mevcut ve bunu da bu saydığımız tüm dikeylerde görebiliyoruz. Evet, entegre edilebiliyor. Onun dışında yeşil dönüşüm, akıllı üretim teknolojileri ve dijitalleşme de bunlardan bir tanesi. Şu anda aslında akıllı tarımda, tarım sektöründe dijital çözümlerin kullanılmasıyla verimliliği artırmayı hedefleyen teknolojiler kullanılıyor. Bunlar gübrelemede, ilaçlamada, iklim kontrolünde kullanılabiliyor. Yine veri toplama ve analiz robotları gibi, dronlar gibi aslında tarla analizi, hastalık tespiti, su kaynaklarının izlenmesi gibi birçok görevi yerine getirebiliyorlar. Bunun dışında mobilitede, bu senin de bahsettiği gibi otonom araçlarda, mobilite, mikro mobilite gibi birçok alanda karşılaşabiliyoruz. Onun dışında endüstriyel üretim süreçlerinde de aslında bu sistem performans optimize etme ve bakım süreçlerini iyileştirmede yardımcı olan teknolojiler. Onun dışında çok yaygın olan döngüsel ekonomiye geçişte endüstriyel simbiyoz, geri kazanım teknolojileri, kaynak verimliliği teknolojileri gibi ham madde, emisyon, su arıtma yönetim teknolojilerine bu yatayda kesen teknolojilerde değindik.
Şimdi tabii aslında Buse'ye sormuştum. Demiştim ki tarım, gıda, ormanı nasıl etkileyecek bu raporda? Onlar nasıl belirtiliyor? Onu biraz daha açalım. Biraz bahsedelim ondan.
Tabii ki.
Bu etki nasıl olacak?
Şimdi her biri çok büyük sektörler. Üçü de kendi içerisinde büyük ve birbirinden bağımsız düşünülemeyecek sektörler. Bu nedenle biz radarda üçünü birlikte ele aldık. En fazla da karbon emisyonuna sahip sektör. Çünkü %18'lik bir dilime karşılık geliyor ve de özellikle dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyara yükseleceği konuşulurken daha fazla insanın beslenme ihtiyacını karşılamak bizim bu alana yönelmemize sebep olacak. Mecburen yönelmek zorunda kalacağız. Gıda ve tarım ürünlerine yönelik talebin değişmesi, verimliliğin sürdürülebilir şekilde artması ve çiftlik uygulamalarının da teknolojilerin içine entegre edilerek değiştirilmesi tabii ki bizim için çok önemli. Bunun yanında tarım gıda sektörü iklim değişikliğinden en çok etkilenen sektör. Bu nedenle de kayıp ve hasarlar konusunda da aslında en savunmasız sektör. Tabii biliyoruz pek çok insanın da geçim kaynağı tarım. Bu nedenle bizim için çok önemli bir alan burası. Tarım teknolojisi ve beraberinde getirdiği yenilikler tüm dünyada tarımın önceliklerini değiştirdi. Tüm tarım süreçlerinde artık en son teknolojilere kadar dijitalleşme söz konusu. Bu da tabii ki tüm paydaşları aynı masa etrafında mecburen bir araya getirecek ve sürdürülebilirlik içinde mahsul yönetimi, kalite yönetimi gibi konularda yeni teknolojilerin belirlenmesi çok önemli. Biz radarda nelere ağırlık verdik? Aslında sarı gaz emisyon azaltım teknolojilerinde canlı hayvanlardan metan yakalama çok ilginç bir konu. Yeni nesil gübre üretim teknolojileri yine öyle, nano gübreler, biyo gübreler karşımıza çıkıyor. Akıllı ve hassas tarım teknolojilerinde bitki koruma, besleme, ilaçlama teknolojileri ve tüm bunları robotlar aracılığıyla yapay zeka karar destek sistemleriyle yapılması çok önemli. Seralarımız artık daha akıllı hale geldi ve cam seralara ağırlık verildi. Sadece tarımın toprakta yapılmadığı, dikey tarımın artık konuşulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve tabii ki tarım gıda dediğimiz aslında atıkların çok fazla olduğu ve bu atıkların nasıl yine katma değerli ürünlerle üretileceği ve değerlendirileceğini çok konuşuyor olduk. Gıda raf ömrünü uzatan teknolojiler yine bizim için çok önemli. Bu anlamda malzeme teknolojileri öne çıkıyor. Nanoteknolojik malzemeler. Orman diyoruz. Sürdürülebilir orman yönetimi bizim için yine son derece önemli. Orman yangınlarının erken algılanması, yeniden ağaçlandırma sistemleri ve teknolojileri çok önemli. Bu versiyonda ilk kez ele aldığımız bir alan var. O da balıkçılık. Su ürünleri. Bizim için açık deniz kafes teknolojileri, sualtı kamera, dronlar, akıllı balık ağları gibi aslında balıkçılıkta ileri teknolojiler çok önemli. Bir de şu anda TTGV'de son derece aslında üstüne eğildiğimiz alternatif protein teknolojileri dediğimiz bir alan var. Bu da bitki bazlı teknolojiler, bitki bazlı proteinler, hücre kültür proteinlerin ek olarak mantarlardan, deniz analarından, bakterilerden, alglerden, mayalardan nasıl proteinler elde edilebilir? Bunlara çalışıyoruz. Tüm bu teknolojiler eğer uygun şekilde kullanılırsa sera gazı emisyonlarının azaltılması söz konusu. Son dönemde sıkça konuştuğumuz bu 1,5 derece sınırı var ve hepimizin bildiği gibi sürdürülebilir kalkınma için çok da önemli bir yere sahip. Bu nedenle bizim iklim teknoloji radarında ele aldığımız iklim değişikliğine etkisi en yüksek sektörler alanında hızlı ve geniş kapsamlı dönüşümler gerekiyor. Bu anlamda iklim değişikliğine uyum sağlamanın maliyeti yüksek ama sağlamamanın maliyeti çok daha yüksek olacak. Peki. O yüzden hepimiz uyum sağlamak zorundayız.
Şimdi şuradan devam edelim. Az bir zamanımız kaldı ama şunları da muhakkak konuşmak istiyorum. Bir, devam eden bir süreç de var. Yani bu radar raporları her sene iki defa yenileniyor. Siz de bahsettiniz. Siz de bunların uzmanlarısınız. Editörlerisiniz. Dolayısıyla 300'den fazla kişi, akademisyen, çalışan, uzman bunların bütün bu aktardıklarınız bu fazla alanı nasıl tekrar organize edeceksiniz? Biraz ondan konuşalım mı? Çünkü radar oluşturmak demek aslında sizin uzmanlığınızla birlikte yeniden şekillendirmek demek. Az önce bahsettiğiniz o kadar çok konu var ki bunların her biri kendi alanında saatlerce konuşulacak konu. Peki güncellerken neye dikkat ederek güncelleyeceksiniz?
Şöyle bizim raporumuza, bu iklim teknolojilerin radarımıza TTGV uzman kadrosu, komünite üyelerimizin katkısı ve bizim yıl içerisinde yaptığımız çalıştay faaliyetlerimizin çıktılarından faydalanıyoruz.
Güzel.
Yani aslında multidisipliner bir çalışma ürünü. Dolayısıyla biz de yıl bazlı uluslararası literatür tarıyoruz ve uluslararası raporları da analiz ediyoruz. Bunların hepsini bir karması olarak düşünebilirsiniz aslında. Ve bu anlamda da bu beş dikeyde, yataydaki kesen teknolojilerle birlikte her sektöre değen aslında ufuk açıcı bir rapor olmuş oluyor. Biz de ekosistemin bundan faydalanmasını istiyoruz. Yani bu yeşil dönüşüm üzerinde çalışan tüm paydaşlar bu noktada radardan faydalanabilirler.
Şimdi paydaşlar derken aslında hem özel hem kamu faydalanıyor. Türkiye'deki tüm şirketler, özel şirketler, kamudaki tüm var olan devlet kurumları aslında bu radardaki rapordan alarak kendi teknolojilerini kendi geliştireceklerini buna göre düzenleme şansına sahipler. Evet. Bu bilgileri aslında siz bir temel olarak ortaya koyuyorsunuz ve biraz da kurumlara, kuruluşlara herhalde durum bırakıyorsunuz. Bunun için de anladığım kadarıyla hem çalıştaylar hem de faaliyetler yapıyorsunuz ki bunu daha fazla duyuralım, ön plana çıkartalım diye, değil mi? Son olarak bu faaliyetlerinizle ilgili birkaç cümle alayım, ardından programı kapatacağım.
Aslında ilgili herkesin hem bizim yayınlarımızı takip etmelerini hem de komünite üyemiz olarak komünitemize katılmalarını tavsiye ederiz ve davet ederiz onları. Çünkü gerçekten herkes bir şekilde aynı konuyla uğraşıyor ama komünite vasıtasıyla aynı probleme sahip insanları bir araya getirdiğimiz için aslında komünitenin değeri, önemi, gücü burada ortaya çıkıyor. O anlamda herkese buradan bir açık davet de olabilir. İlgili kişileri, ilgili kurumları, paydaşları yayınlarımızı takip etmeye ve de bizim etkinliklerimize katılmaya davet edelim.
Aslında herkesin davet beklemesine de gerek yok. Evet. Bize ulaştıkları anda bütün bu radara, rapora katkılarını bekliyoruz diyorsunuz anladığım kadarıyla.
Evet, aslında bu yeşil dönüşüm sürecine giren tüm teknoloji, iklim teknolojilerini odağına almış kurum ve kuruluşların yani komünitemizle birlikte faaliyetlerimize katılmasıyla oradaki bizlerle o sinerjiyi yaşamasını ve bu anlamda da bu araştırma çıktılarında bizlerle birlikte yol almalarını çok isteriz.
Evet, şimdi tabii değişen iklim koşulları da var. Bütün bunlar da raporda değerlendiriliyor sevgili dinleyiciler. Bunu da belirtelim, bunu da belirtmeden geçmeyelim. Yani biz sadece çalışmaları anlattık ama değişen iklim koşullarıyla birlikte neler yapılması gerektiği konusunda da çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla efendim bakın işte kış günlerindeyiz ama yazı yaşıyoruz. Raporda ona göre de bir şeyler var. Dolayısıyla güncelleme aslında bu demek. Gerçekten çok önemli bir çalışma. Tüm Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İklim Lab çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde iki değerli uzmanımız Sayın Esra Boran ve Sayın Buse Hıdıroğlu. Çok sağ olun programımıza katıldığınız için.
Biz teşekkür,
çok teşekkür
ederim. Ve efendim bugün için programımızın sonuna geldik. Sizlere veda ediyoruz. Teknovadi programını hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Tolga Kök'ten hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
Tekno Vadi.